Ayrım 6. Bazuka. Murat Uyurkulak. Sayfa 51. Şarap. Türkiye'nin ilç bölgelerinde kangal köpeği, etli pidesi, madımak çorbası ve madımak katliamı ile meşhur Sivas kentine bağlı Belveren kasabasının 2 kilometre güneyinde antik bir yerleşim bulunduğu haberi 2 sene önce arkeoloji camiasında orta çaplı bir heyecan fırtınası estirmişti. Roma'nın erken dönemlerine ait işine az rastlanır ve büyük bir yerleşim yeri olduğu düşünülüyordu burasının. O yüzden hatırı sayılır bir ödenek eşliğinde çok uluslu bir kazı ekibi gönderildi bölgeye. Kazı başkanı tabii ki Türktü. Doçent doktor Ali Küçükkürek. Yardımcıları ise 3 medeni Batı ülkesinden 3 doktor. Fransız Ferdinand Louis Moulin, Alman Tobias Bernhard, Amerikalı Elaine Ginsburg. Hemen işe koyuldular. Kazının ilk başlarında ekibe eşlik eden coşkulu Umut, tarihi eser fışkırması beklenen toprağın 8 ayın sonunda hepsi topu 3 kırık testiyle 2 yıkık duvara rahimlik yaptığı anlaşılınca yerini derin bir hayal kırıklığı bıraktı. Ama ekip yılmadı. 2 yıl boyunca kazı alanının kapsamını genişletip ayrılan ödeneğin meblağını rica minnet artırarak it gibi çalıştılar. Fakat 3 testiye 5 çanak, 2 zavallı duvara da bir korint başlıklı güdük sütun ekleyebildiler ancak. Bütün diğer Türk bakanlıkları gibi hesap vermek bakımından duvar gibi sığır, hesap sormak bakımındansa çıta gibi acar olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sabrı taşıyacaktı. Kültür Bakanı, 2 yıldır dişe dokunur hiçbir şeyin çıkmadığı bir kazıya akıttığı milyarları, kim bilir hangi gereksiz ve avantalı etkinliğe harcayamadığı için öyle öfkelenmişti ki, kazı alanını ziyaret etmekten ve kazı ekibini huysuz bir koca köre edasıyla haşlamaktan bile geri kalmamıştı. Velhasıl bir türlü kendini ele vermeyen, bel veren harabelerinin ve kazı ekibinin suyu ısınmıştı. Ekip üyeleri yavaş yavaş bavullarını toplamaya, bu arada başka kazılarda iş bulabilmek umuduyla laptopa takılan 3G modemleriyle bağlandıkları internet üzerinden bilumum üniversitelere nazik mesajlar göndermeye başlamışlardı. O sabah hastalık derecesinde kıskanç karısına, "Ama sevgilim, ekipte hiç kadın yok ki, niye bozuluyorsun?" şeklinde bir e-mail gönderen Ali Küçükkürek, prefabrik barakadan çıkıp kazı alanına hüzünlü gözlerle baktı. Ali'nin mailindeki bilginin gerçeği tam anlamıyla yansıttığı söylenemezdi. Zira yakınlardaki bir üniversiteden 20'li yaşlarının ortasında 2 alımlı araştırma görevlisi kadın, yaklaşık 1,5 yıldır her ay en az 10 günlüğüne gelip kazıya katılıyordu. Bilginin gerçek sayılabilecek kısmı ise Ali'nin attığı acınası taklalara ve yaptığı yapış yapış kurlara rağmen kadınların ona yüz vermemiş olmasıydı. Bir süredir Moulin ve Ginsburg'un barakalarına sessiz gece ziyaretlerine başlamış olan bu özgür ruhlu ve neşeli genç kadınların ellisine merdiven dayamış kel Ali'ye meyledecek hali yoktu elbet. Öte yandan kadınlara sorsanız ikisi de tam bir erkek güzeli olan Bernard'ı tercih ederdi. Fakat Bernard gaydi ve yazın kavurucu sıcağında yarı çıplak çalışan esmer kazı işçilerinin birkaçıyla barakasında terli sabahlar tecrübe etmekten geri kalmamıştı. Neyse uzatmayalım. İşte Ali Küçükküreğin barakasından çıkıp etrafı kederle kolaçan ettiği o sabah bel veren kazılarının kaderi bir anda değişti. Yarım akıllı ve sevimli bir kazı işçisi olan, herkes tarafından alaycı bir şefkatle sevilen, ağır işleyen aklına rağmen yevmiye aldığı bir iş bulabilmenin sevinciyle her sabah herkesten önce kalkıp özenle toprağa kazmaya koyulan, kazının biteceği söylentilerinden dolayı da canı fena sıkılan Deli Şener, ağzından salyalar ve çığlıklar saça saça Ali'nin yanına koştu. Heyecandan konuşamıyor, sadece eliyle küreğini toprağa kılıç misali sapladığı uzak bir mıntıka işaret edebiliyordu. Şener'in yarım akıllı olduğunu bilen Ali, önce onu başından savmaya çalıştı. Fakat Şener ısrarlıydı. Ali'yi kolundan çekiştirdiğini gösterdiği yere götürmeye çalışıyordu. Ali nihayet başka bir şey olduğunu sezdi. Şener'in peşinden yürümeye koyuldu. Küreğin yanına geldiklerinde Ali, yarım metre derinliğinde açılmış çukura, önce ne olduğunu anlayamadan baktı. Çukurun dibinde, toprakla aynı renkte bir testinin, kavisli yüzeyiyle öylece durduğunu seçti bir süre sonra. Daha önce bulduklarından farksız, dandik bir testi olduğunu düşünüp dönecek oldu. Fakat bilim insanlığı baskın geldi ve arka cebinden çıkardığı fırçayla testinin sağını solunu temizlemeye başladı. Temizledikçe yanında başka testilerin de olduğunu fark etti. Üstelik kırık değil, sapasağlam testilerdi bunlar. Yarım saat sonra ağızları ahşaptan tıpalarla kapatılmış dört büyükçe testi yan yana kuzular gibi yatmaktaydı çukurda. Ve kazı ekibinin dört mühim elemanının mutlulukla titreşen gölgeleri testilerin üzerine düşmekteydi. Testilerin üzerindeki harfleri iyice silikleşmiş olmalarına rağmen derin Latince bilgisiyle anlam kazandıran haliyle Fransız Moulin oldu. Şarap, şarap yazıyor. En tecrübeli işçilerden Mehmet Usta'nın çukura inip testilerden birini yavaşça kaldırdıktan sonra sarf ettiği iki kelime ise ekibin mutluluğunu çılgınlık mertebesine yükseltti. Bunlar dolu. Akşamüstü Anadolu'nun can veren ve can alan güneşi dağların ardındaki meçhul yolculuğa hazırlanırken dört testi dikkatle çıkarılıp gölge bir köşeye itinerle sıralanmış. Bu büyük keşfin haberi bir an önce yayılsın diye gazetelere, televizyonlara, bilhassa da rakip akademisyenlere telefon edilmiş. İşçilerden doktorlara kadar herkes tatlı bir yorgunlukla barakaların önlerine çekilmiş tentelerin altında sigaralarını tüttürmekteydi. Öneriyi ortaya atan Ginsburg oldu. Bence bunu kutlamalıyız. Keşfin verdiği rahatlatıcı şenlik atmosferinden yararlanma gayesiyle ne zamandır kafasına taktığı en yakışıklı işçi Salih'i saatlerdir kesip duran Bernard, sert aksanlı İngilizcesiyle itiraz etti. Nasıl kutlayacağız ki? Su ve koladan başka hiçbir şey yok. Keşfin keyfini avantaja çevirmeye çalışan Bernard'dan ibaret değildi. Moulin de cep telefonuna dayanmış. Araştırma görevlisi genç kadınlardan kendi kısmetine düşen ve 10 gündür kazı yerine uğramadığı için kendisini sıkıntılı ve nemli baraka 31'leriyle baş başa bırakan Leyla'ya. Boş ver şimdi sınav kağıtlarını. Bence bir an önce gelip görmelisin. Asrın keşfi bu. 2000 yıllık şarap. Gözlerine inanamayacaksın mealinde mesajlar yazıyordu. Leyla gelir de onu bulamaz endişesiyle. Bir itiraz da Moulin'den geldi. Çok yorulduk bugün. Dinlenelim bence. Son noktayı, 2 yıldır kendisini kanser eden bu kıt kazıyı, son anda büyük bir keşifle kurtarmanın sevinciyle kendinden geçmiş olan Ali koydu. Kazı başkanı sıfatıyla yetkimi kullanıyorum. Kasabaya gidilecek ve bu büyük başarı, bu dört büyük arkeolog tarafından dibine kadar kutlanacak. Var mı itirazı olan? Bakanlığın tahsis ettiği Toyota kamyonet Belveri'ne girdiğinde, karanlık çöktü çökecekti. Aracı belediye otoparkına park eden Ali, para ödememek için bakanlığın verdiği, bu arkeologlara devlet hizmetleri bedavadır mealindeki belgeyi görevliye gösterdi. Emekli olan eski görevlinin yerine, yeni atanan adam bir şey anlamadan belgeye baktı. Kağıdı, evirdi, çevirdi ve ağır bir Orta Anadolu şivesiyle, ''Beyim ben ilkokul 3'e kadar okudum, riske giremem. Sen her ihtimale karşı 3 lirayı ver.'' dedi. Ali normalde para ödememek için sabaha kadar tartışırdı adamla. Ama sevinç büyük. İçki ihtiyacı acildi. 3 lirayı alelacele toka edip otoparkın önünde kasabanın tek caddesinin ağırlaşan gölgelerini seyreden meslektaşlarına katıldı. Ali'nin neşeyle sorduğu, ''Evet beyler, ne içmek istersiniz?'' sorusuna cevaplar şu sırayla geldi. ''Şarap, bira, viski.'' Bu hikaye etnik ve ulusal kolaycılıklara düşemeyeceği için cevapların sahipleri sırasıyla şöyleydi. Şarap, Ginsburg. Zira babasının Florida'da küçük bir bağı vardı. Baba 3 sene önce ölmüş, bağ bozulmuştu. Bira, Moulin. Sorbonne'da 5 senesi boyunca fıstık gibi bir Almanla sevgili olmuştu. Mezun olur olmaz ayrılmışlar, aşk bozulmuştu. Viski, Bernard. Bir gün Bamberg'deki bir kazıda bulduğu İsa heykelciğinin karşısında viski içmeye başlamıştı. Sebebini Bamberg atlısı bile bilmiyordu. Kötü haber. Kepenkleri indirilmiş. İçeride hala duran tozlu masaları, koca bir asma kilitle güvenceye alınmış bir dükkan cephesi şeklinde zuhur etti. Kepenk dilimlerinden içeriye bakmaya çalışırlarken, yanlarından geçen takım elbiseli bir tapu kadastro memuru, donuk bir suratla izahatte bulundu. Geçen ay kapandı. Burada başka içkili yerde bulunmaz. Ali Küçükkürek, zihninde ülkede laikliğin hızla elden gitmekte olduğuna dair, şahsi tezinin teyit edildiği doğrultusunda, düşünce kırıntıları dolaşırken, memurun sözlerini arkadaşlarına, rezil olduk cümle aleme cümlesi eşliğinde, ruhuna musallat olan utanç duygusuyla tercüme etti. Nasıl olur yahu dedi Ginsburg. Kulaklarıma inanamıyorum dedi Moulin. Hiçbir şey demedi Bernard. Bir süre caddenin hüzünlü karanlığında öylece durdular. Etrafa baktılar. Caddeden gelip geçen kadınların çoğunun başı açık olması ile kasabanın alkolden feragat etmiş olması arasında bir ilinti kuramayıp şaşırdılar. Fakat Ali'nin pes etmeye hiç niyeti yoktu. Yürüyelim, elbet bir yer buluruz diye önerdi. AB adayı bir ülkenin vatandaşı olmanın verdiği güvenle. Yürümeye başladılar. Caddenin iki yanındaki dükkanlar, kapalı kapılar ve örtük perdelerin ardındaki mezar evlerine varmadan önce alışveriş yapma derdindeki kasabalılarla doluydu. Perikçudan sol elinde küçük bir paketle çıkan genç bir kadın gördüler. Diğer elinde bir samuray kılıcı vardı. Baklavacıdan çıkan çok şişman bir adam, omzuna bir güvercin konunca ağlayarak yere diz çöktü. Süslü paketi adeta parçalayıp baklavaları ard arda ağzına tıkmaya koyuldu. İhtiyar bir köpek gördüler sonra. Kasabadaki yegane seks shop'tan çıkan, kulaklarının arasında, başının tam üstünde yani, Bağdat şehrinin mini minnacık bir maketini taşıyordu. Yok, böyle olmadı. Dolunayın önünden bir bulut gelip geçti sadece. Neyse uzatmayalım. Ali, Moulin, Bernard, Ginsburg caddeye aheste aheste, giderek çoğalan alkol isteği eşliğinde yürürken, Belveren'in bütün sıradan insanları, Belveren'in bütün sıradan dükkanlarından, olanca beklentileri, hayalleri, umutsuzlukları ve ölümcül hesaplarıyla çıkıp evlerine yollandılar. 15 dakika içinde caddede neredeyse kimse kalmadı. Caddenin ortasına doğru Belveren'in en şık ve büyük yapısı olan caminin önüne geldi. Büyük bir keşfin keyfini alkolsüzlüğün kederiyle beraber yaşamakta olan 4 mühim arkeolog. Bir türlü gideremediği ayıklığın düş kırıklığını, dinsel olan ne varsa hepsine, için için küfürler sıraladığı bir ruh haline vardırmış olan Ali, camiyi hızla geçmek istedi. Kariyer planlarını, küçüklüklerinden itibaren soğukkanlı bir sekülerlikle yapmış ve o güne dek yukarıdaki ile akademik bilgiler haricinde zerre bağlantı kurmadan yaşamış olan Ginsburg ile Bernard da Ali'ye ayak uydurdu. Fakat Moulin de ayakları Ali'ye uymasına mani olacak bir maziye sahipti. Zira Moulin dindar bir ailede yetişmiş. Her sarhoş olduğunda İncil'den ezbere bölümler okumasıyla bilinen babasıyla, her karşılaştıklarında başını fazla uzun ve hırıltılı okşayan semt rahibinin telkinlerine maruz kalmıştı. Yukarıdakinin aşağıdaki temsilcilerinin huylarını ve tarzlarını iyi bilirdi. Moulin caminin önünde çakılıp kaldı. Ali ve diğerleri Fransız meslektaşlarının kendilerini takip etmediğini anlayınca geri döndü. Ne var, ne oldu Ferdinand diye sordu Ali. Güzel cami hakikaten diye fikrini beyan etti Ginsburg. Fakat bir tuhaflık var bu yapıda dedi arkeolojiyle birlikte. Sanat tarihi de okumuş olan Bernard. Moulin gözlerini camiden ayırmadan bilge bir edayla noktayı koydu. Haklısın, tuhaf. Çünkü bu bir cami değil. Daha önce nasıl fark etmemişiz? Caminin iki yanındaki iki uzun minareyi tek tek, tepeden tırnağa süzen Ginsburg, evet tabii, bunlar da minare değil, dev kurşun kalemler dedi. Cehaletinin verdiği rahatlıkla gülerek. Ginsburg'un esprisine kendisinden başka gülen olmadı. Çünkü Moulin'in gördüğü dini yapılar konusunda bilgileri sağlam olan Ali ve Bernard da görmüştü. Ehil biri, biraz dikkatli baktığında burasının bir cami olmadığını hemen anlardı. Kubbesi, sütunları, tonoz yapısı, burasının iki asır önce inşa edilmiş bir kilise olduğunu ortaya koyuyordu. Hatta 3 yıl önce o zamanki sevgilisi Yuri ile küçük bir Rus egesine çıkmış olan Bernard, sert hatlarından dolayı burasının bir Ortodoks kilisesi olduğuna kalıbını basabilirdi. Çevresinde hasıl olan ciddi sessizlikten tedirgin olan Ginsburg, cami değilse ne o zaman diye sordu. Moulin'den önce Bernard cevapladı. Bu bir kilise. Bu şahısların formasyonları gereği bir caminin aslında bir kilise olduğunu teşhis etmeleri büyütülecek bir hadise değildi. Neticede işleri buydu. Asıl mesele sonrasında çıkan münakaşaydı. Moulin Ali'ye dönerek Belveren'de vaktiyle Ermeniler yaşamış mı diye sordu. Ali boş bulunup cevap verdi. Halbuki muhabbetin devamının nasıl geleceğini tahmin etmesi gerekirdi. Evet tabii, hatta nüfusun çoğunluğu Ermeniymiş. Moulin'in yüzü ısıldı. Ali'nin gözlerinin içine baktı. Bin türlü kariyer dalaveresi ve amansız mesleki yarış içinde unuttuğu. Lakin arada bir televizyonda haberleri izlerken, ölmüş bir çocuğun hayaleti misali, ruhunu hafifçe ziyaret eden vicdanın, Belveren'in tek caddesinde tekrar kendisine uğradığını hissetti. O his eşliğinde buz gibi bir sesle sordu. Peki nereye gitti bu kilisenin cemaati? Ali cevap vermedi. Çünkü cevabı iyi bilmesine rağmen kafasında bütünleyemiyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Yardım etmelerini ister gibi Bernard'a ve Ginsburg'a baktı. Ortada hangi konunun döndüğünü anlamış olan Bernard ve Ginsburg da şimdi gözlerini kısmış, kınayan ifadelerle Ali'yi süzüyordu. İşte Türkiye'nin nicedir inkar ettiği soykırımın kanıtı. Bir kilise kisvesinde çırılçıplak önlerinde duruyordu. Ali son bir kez konuyu değiştirmeyi denedi. Buranın bir Çingene mahallesi varmış. Orada kesin içki buluruz. Moulin içki ihtimalinin tekrar su yüzüne çıkmasından dolayı heyecanla ürperdi. Ama hiç ilgilenmiyormuş gibi görünmeyi tercih etti. Zira şu anda gündeme gelen mevzu ahlaken çok daha mühimdi. İçkinin nereden bulunabileceğine dair güçlü bir tez işiten Bernard ve Ginsburg'tu. O an soykırıma boş verip menzile ilerlemeyi tercih ederdi. Ama onlar da ulusal müfredatlarının insaniyet ve etik bahsinden kaynaklanması muhtemel bir ciddiyet pozuyla yerlerinden kıpırdamadılar. Vaziyetin giderek vahim bir hal aldığını fark eden Ali, en iyi savunmanın saldırı olduğunu hatırlayıverdi. Ama önce bir yoklama sorusu sormayı tercih etti. Ne yani, buradaki Ermenilerin yok edildiğini mi söylüyorsunuz siz şimdi? Üç meslektaşı, gözlerinde kınayan bakışlarla evet manasında başlarını salladı. Bunun üzerine Ali, galeyana gelip saydırmaya başladı. Hadi oradan, ha ha ha, tuzlayayım da kokmayın emi. Sen Ginsburg, senin ülken Kızılderileri sarhoş edip, keklik gibi avlamadı mı? Sen Moulin, Cezayir'de kaç milyon insan öldürdüğünüzü söyler misin bana? Hele sen Bernard, sana hiçbir şey demiyorum. Sadece hail deyip, nah işte böyle kolumu kaldırıyorum. Ali'nin bu tiradı, karşındakilerin üzerinde, kaşındırıcı bir tesir yapmış olmalı ki, hepsi kollarını, yüzlerini ve göbeklerini kaşımaya başladılar. Onlar kaşınınca Ali de kaşındı. Hep beraber tatlı tatlı kaşınırlarken yanlarına çingene olduğu hiçbir şeyinden belli olmayan bir delikanlı yanaştı. Ve ot lazım mı abiler diye sordu. Ot kelimesine duyar duymaz dördünün de vicdanlarında ve hafızalarında haz ve sarhoşluk beklentisiyle kuvvetlenen bir tür soykırım gelişti. Hararetle ve sevinçle başlarını salladılar. Dost olduklarını hatırladılar. Çingene olduğu, hiçbir halinden anlaşılmayan delikanlının götürdüğü izbe mahallesinde sunulan hizmet ottan ibaret değildi. Zaten mahallede Çingene mahallesi filan değildi. Sadece yoksul ve farklıydı. Parmaklarının arasında birer sahra topunu andıran cigaralıklarla sabahı farklı farklı yataklarda karşıladılar. Ali'nin seçtiği kız muhtemelen Reşit değildi. Üç posta gitti Ali. Kendisi bile şaşırdı. Moulin, annesine benzeyen bir kadını tercih edip başarısız oldu. Ginsburg, iki kadın da girdiği odada 20 dakika sonra sızıp kaldı. Rüyasında Obama'yı gördü. Uyandığında cüzdanını cebinde bulunca sevindi. Bernard ise bizzat kendilerini mahalleye götüren delikanlı ile sabahı etti. Delikanlıdan önce gözlerini açtı. Yanındaki güzelliği seyretti bir süre. Ve o uyanıncaya kadar geçen 10 dakika içinde aşık olduğunu sandı. Yüzleri gözleri şiş bir halde çıktılar mahalledeki evden. Biraz yürüyüp caddeye vardılar. Otoparka yöneldiler. Önünden geçtikleri cami hiç dikkatlerini çekmedi bu kez. Otoparkta araca bindiler. Kazı alanına doğru neşeli ve ferah bir muhabbet eşliğinde sürdüler Toyota'yı. Vardılar alana, atladılar arabadan. Heyecanla testileri koydukları barakaya doğru koştular. İçeri girdiler ve gördükleri manzara karşısında dördü de. Domino taşları misali düşüp bayılacaklardı adeta. Testilerin kapakları açılmış, içlerindeki şarap içilmişti. Derken yüzünü gözünü ovuşturmasından, akşamdan kalma olduğu anlaşılan Deli Şener girdi barakaya. Onun hemen arkasından da Mehmet Usta. Ali Küçükkürek bilim insanlığının bünyesine kattığı olanca öfkeyle gürledi. "Ne yaptınız siz?" Şener dünyanın en saf gülüşüyle güldü. "Ali abi, bu büyük keşfi biz de kutlayalım," dedik. 6. ayrımın sonu. Sayfa 61.